إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Zümer suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle Peygamberimize hitaben inneke meyyit ve innehum meyyitun buyurmuş idi. Ey Resulüm, sen de öleceksin, onlar da. Sonra kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. O gün orada kim haklı kim haksız ortaya çıkacak. Sadece Müslümanlarla kafirler değil, Müslümanlar da kendi içinde davalaşacaklar. O gün orada kimin alnı açık, kimin kara olduğu ortaya çıkacak. Sen de öleceksin, onlar da ölecekler. O halde üzülmene gerek yok ey Resulüm. Bu dünyada sana inanmasalar da, inkar etseler de, seninle mücadele etseler de, madem ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Madem ki sonunda mahkeme-i kübra kurulacak, orada kim haklı kim haksız ortaya çıkacak. O halde üzülmene gerek yok. Bu ayet geldiği zaman Peygamberimiz henüz hayattaydı. Ama Allah Azze ve Celle ona inneke meyyit diye hitap etti. Sen ölüsün dedi yani. Hayatta olan bir insana Allah Azze ve Celle meyyit ifadesini kullandı. Çünkü Allah için zaman söz konusu değil. Allah Azze ve Celle zaman yokken vardı, zamanı da O yarattı ve bütün zamanlar O'nun önündedir. Peygamber ha hayatta ha ölmüş fark etmez. Sonradan olacak olan bir olay Allah için olmuş gibidir. Milyarlarca yıl sonra olacak olan bir olay Allah için olmuş gibidir. Geçmiş ve geleceğin Allah için bir farkı yoktur. Hepsi gözünün önündedir. Onun için henüz o ayet geldiğinde Peygamberimiz hayatta olsa da Allah Azze ve Celle ona sen de ölüsün yani öleceksin manasında öyle hitap etmişti. Sen öleceksin dememiş de sen ölüsün demiş idi. Yani öleceksin, Yani Allah için zaman söz konusu değil. Ha geçmiş, ha gelecek farkı yok. Ve o zaman kıyamet gününde herkes birbirine hakkını alacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağını ifade eder. Bu dünyadayken boynuzlaşmış olan, birbirine vurmuş olan koyunların bile orada davalaşacaklarını ifade eder. Kıyamet gününde herkes hakkını alacak buyurur. Ve İbni Ömer'den gelen bir rivayette, biz bu ayet geldiği zaman ne için indiğini bilmiyorduk der. Allah Azze ve Celle o gün orada hasımlaşacaksınız buyuruyor. Bununla ehli kitabı kastetmediğini düşünüyorduk. Bizim ehli kitapla hasımlaşmamız söz konusu olmaz diye düşünüyorduk. Çünkü zaten onlar kafir olduklarından Allah Azze ve Celle onlarla hasımlaşacaktır. Zaten onlar ebedi cehennemlik olduklarından Hazreti Peygamber'i ve kitabı kabul etmeyip ona ittibayı kabul etmediklerinden ötürü ebedi cehennemlik olduklarından dolayı zaten Müslümanların onlarla hasımlaşmasına bile gerek yok. O halde bu ayet kimler hakkında gelmiştir anlayamadık der. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme ve sonra Müslümanlar arasında fitne fesat çıktığı zaman o zaman anladık. Hazreti Ali ile Muaviye arasında mesela olduğu gibi ya da başka bir takım insanlar arasında olduğu gibi bir takım meseleler, problemler, fitneler çıktığında işte o zaman ayetin manasını anladık der. Yani Müslümanlar arasında da hasımlaşma olacak, mahkeme kurulacak, onlar da orada birbirlerinden davacı olacaklar. Ve kim fitne çıkardıysa orada hesabını verecek. Kendi aklı sıra belki iyi niyetliydim diyecek, belki şunu düşündüm, bunu yapmak istedim diyecek. Ama Allah katında onların bir kısmının mazereti kabul edilmeyecek. Fitne çıkartan insan kendini neyle savunursa savunsun, fitne çıkarmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Müslümanlar arasında birliği, beraberliği bölmek, parçalamak, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle o gün orada onların arasında da hüküm verecek. Fitne çıkartanlar, Müslümanların birliğini, beraberliğini parçalayanlar, onları birbirlerine düşürenler, tartışmalara, konuşmalara, gıybetlere sebep olanlar, iftiralar atanlar, kıyamet gününde kendilerinden davacı olanlar davacı olduğu zaman nereye kaçacaklar? İyi niyetliydim deseler bile, iyi niyetli olan insan fitne çıkartır mı? İyi niyetle fitne çıkartılır mı? Niyetim şuydu, şunu yapmak istiyordum diyenler. Onların hali şuna benziyor. Ormanın içerisinde ağaçların sık olduğu, taze taze fidanların olduğu bir yerde, tam onların ortasında büyük bir ateş yakıp da çay pişirmek isteyen insana benziyor. Ondan sonra bütün orman yanmıştır. O taze taze fidanlar yanmıştır. Ve neden bunu yaptın denildiği zaman da ben iyi bir şey yapmak istedim demektedir. Çay pişirmek istemiştim. Size çay ikram edecektim. Niyetim iyiydi der. Niyeti iyi olanlar, gerçekten çay pişirmek isteyenler, büyük bir ateş yakmalarına gerek yok ki. Ormanın içinde, fidanların içerisinde ateş yakıp da çay pişirilir mi? Bununla ancak orman yakılır. Hiç kimse kendini bu şekilde yalanlarla aldatmasın. Fitne çıkarmış, ondan sonra da bu şekilde kendine mazeretler sunmaya çalışanlar, kendini kurtarmaya çalışanlar, insanları kandırabilirler mi bilemiyorum ama kendilerini bile kandırabildiklerini zannetmiyorum. Allah Azze ve Celle ise bunları reddedecek. Kur'an buyurur ki, el-fitnetu eşeddu minel-katil. Fitne çıkarmak, adam öldürmekten de beterdir. Çünkü bir insan öldürse, bir insan öldürmüş olur. Ama fitne çıkardığı zaman belki yüzlerce, binlerce insanın ölümüne sebep olur. Yahut fitne çıkardığı zaman belki yüzlerce, binlerce fidanın yanmasına sebep olur. Belki onların imanlarının yıkılmasına sebep olur. Dolayısıyla hiç kimse kendisini Allah'ın kabul etmeyeceği mazeretlerle aldatmasın. İşte İbni Ömer de o noktaya işaret etmek istemişti. Bu ayet geldiği zaman anlamadım dedi. Neden Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor? O gün kıyamet gününde hasımlaşacaksınız. Zübeyr radıyallahu anh'unun Efendimiz'e sorduğu gibi, ya Resulallah bu dünyada hasımlaşıyoruz zaten. Orada da mı hasımlaşacağız? Evet demişti Allah Resulü, orada da mahkeme-i kübrada birbirinizden davacı olacaksınız. Ona göre yaşayın. Kıyamet gününde sizden davacı olacaksa bazı insanlar, o şeyleri yapmayın. Kul hakkından korkun. Allah bağışlar belki ama kullar bağışlamaz. Onun için o gün orada cehennemi görenler, cehennemin homurtusunu işitenler birbirlerinden haklarını talep ederler. Ana baba evladından hakkını talep eder. Evlat ana babasından hakkını talep eder. Hepsi birbirine karşı davacı olurlar. Hiç kimse kimseyi bağışlamak istemez. O cehenneme girmeyeyim de ne olursa olsun der. Sonuna kadar bütün haklarını ister. Bu dünyadayken hakkınızı helal et, sizin üzerinizde hakkı olanlara haklarını helal ettirdiniz, ettirdiniz. Ettiremezseniz kıyamet gününde mahkemede onlar haklarını talep edecekler. O zaman kaçacak hiçbir yer olmayacak. Vicdanımızın kabul etmediği bir takım mazeretler ileri sürenler, İslam'ın kabul etmediği fitnecilik gibi bir takım şeyler yapanlar, başlatanlar, fitnelerin başını çekenler ve onun izinden gidenler, Müslümanların birliğini parçalayanlar, her ne kadar kendi kendilerine mazeret söylerlerse söylesinler, kıyamet gününde bütün müminler ondan davacı olacaklar. Bunun çok daha büyük şeklini düşünebilirsiniz. Koskoca Osmanlı'nın içinde fitneler çıkartanları da düşünün. Bir cemaatin içinde ya da bir ailenin içerisinde, belki bir iş yerinde ortaklar arasında, bir de bütün ümmetin içinde fitne çıkaranlar. Küçük fitne, büyük fitne. Hepsi de sonuçta cehennemde. Hepsi de o gün orada davalaşacaklar. Vicdanınız eğer size doğruları söylüyorsa, eğer haksızsın, yanlış yaptın diyorsa, bu dünyada helallik aldın. Alamadıysan ahirette alamayacaksın. Kolay olmayacak. Orada mahkemede mutlaka hakkını isteyecekler. Ve işte Allah Azze ve Celle peygamberimizi de bununla teselli eder. Ve müminleri de, alacağı olanları da bununla teselli eder. O gün orada hakkınızı alacaksınız. O gün orada kimin hak, kimin batıl olduğu ortaya çıkacak. Dolayısıyla üzülme ey Resulüm. Sen görevini yapmaya devam et. Anlamayanlar anlamıyor diye sen kendini helak mı edeceksin? Ahiretin olmayacağını söyleyenler bundan dolayı böyle konuşuyorlar. Ahirete inanmak istemiyorlar. Çünkü o gün orada hesap vermekten korkuyorlar. Onlar istiyorlar ki yaptıkları yanlarına kar kalsın. Eğer yanlarına kar kalırsa yaptıkları, o zaman Allah Azze ve Celle nasıl adalet sahibi bir Allah olacak? Adaleti gerçekleştirmezse, orada mahkemeyi kurmazsa, o zaman nasıl adaletli bir Allah olmuş olacak? Allah adaletlidir. Demek ki madem ki bu dünyada adaleti sağlamıyor her zaman her meselede, demek ki adaleti sonraya bırakıyor. Madem ki bu dünyada kötülük yapanların yaptıkları kötülükler yanlarına kar kalıyorsa genellikle ve iyilik yapanlar da genellikle yaptıkları iyiliğin mükafatını göremeden bu dünyadan göçüp gidiyorlarsa, o zaman demek ki adalet sonraya bırakılıyor. Aksi halde Allah Azze ve Celle'nin adaletsiz olması icap eder. Halbuki Allah'ın adaletli olduğu kainatta bile kendini gösterir. bir ağacın yaprakları arasında bile adaleti sağlayan Allah nasıl olur da en şerefli varlıklar arasında insan denen varlığın kendi içinde adaleti nasıl gerçekleştirmez? Kafirin, fasığın, zalimin yapmış oldukları yanında kar kalacak olursa o zaman nasıl olur da Allah El-Adl ismine layık olabilir? Madem ki El-Adl'dır, madem adalet sahibidir ve madem bu dünyada adalet hakkıyla gerçekleşmemektedir, demek ki adalet sonraya bırakılmaktadır. İşte o gün oradaki hasımlaşma, davacı olma, bundan dolayı adaletin yerine gelmesi için ahiret olmak zorunda. Ahiret olmazsa adalet olmaz. Ahiret olmak zorunda. Ahiret olmazsa o zaman Allah Azze ve Celle mükafat vereceklerine nasıl mükafat verecek? Hazreti İbrahimlere, Musalara, İsa'lara, Hazreti Muhammedlere, Ebu Bekirlere, Ömerlere, Abdülkadir Geylanilere, şehitlere, alimlere, salihlere Allah nasıl mükafat verecek? Bu dünyada onlar çoğu zaman şehit olup gidiyorlar. Yaptıklarının karşılığını göremeden bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Allah onlara mükafatı nasıl verecek, nerede verecek, ahiret olmazsa nerede verecek? Nice zalimler var ki bu dünyada rahat rahat yaşayıp geberip gidiyorlar. Ahiret olmazsa bunlar nerede cezasını çekecek? Ve Allah Azze ve Celle kerimdir. Her zaman kerimdir. Dolayısıyla kerim sıfatının gereği olarak her zaman vermek ister. Kerim olan Allah hep vermek ister. Nimetlendirmek ister. Layık olanlara nimet vermek ister. Eğer ahiret olmazsa nasıl verecek? Kerim olan sürekli olarak vermek ister. Dolayısıyla ahiret olmak zorunda. İşte Allah Azze ve Celle müminleri ve peygamberini böyle teselli ettikten sonra, aynı zamanda kafirleri böyle tehdit ettikten sonra buyurur ki فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ Allah namına, Allah adına yalan söyleyenden daha zalim kimdir? Allah'a karşı yalan söyleyenden daha zalim kimdir? Allah adına yalanlar söyleyenler. Hazreti İsa'nın ilah olduğunu söyleyenler gibi Allah namına yalanlar söyleyenler, Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görenler, Hristiyanlar gibi Allah namına yalan söyleyenler, onlardan daha zalim olan kimdir? Allah mı size söyledi Hazreti İsa benim oğlumdur mu dedi? Nerede dedi söylerler mi acaba? Nerede dedi? İncil'in neresinde Hazreti İsa hakkında ilah olduğunu açıkça ifade ediyor. Nerede Allah Azze ve Celle ellerindeki o muharref değiştirilmiş ve binlerce yazılmış ve sonra içinden 4 tanesini seçmiş oldukları o Markos, Matta, Luka, Yuhanna İncil'lerinin neresinde açık bir şekilde Hazreti İsa'nın Tanrı olduğu ifade ediliyor? Allah namına yalanlar uyduranlar ya da Mekke'nin müşrikleri gibi onlar da Allah'tan başka ilahlar uydurmuşlardı. Putlarının Allah katında makbul kimseler olduğunu ve o putların içerisinde o büyük insanların ruhlarının olduğunu, dolayısıyla onlardan istenildiği zaman Allah'a daha çabuk yaklaşabileceklerini ve Allah'ın onların duasını daha çabuk kabul edeceğini söyleyenler, Allah namına yalanlar uyduranlar, onlara Allah nerede, ne zaman, hangi kitapta bunu söyledi? Putlardan yardım isteyin, ben sizin dualarınıza daha çabuk icabet ederim. Nerede dedi? Nerede melekler benim kızlarımdır dedi? Nerede? Mekkeli müşrikler böyle yalanlar uydurmuşlardı. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı tanrılaştırırken, kutsal ruh diye bir tanrı meydana getirirken, uydururken, Mekkeli müşrikler de melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlardı. Cinlerle haşa, Allah Azze ve Celle güya cinlerle birlikte olmuş, cinlerden eşleri var ve onlardan da kızlar doğmuş, melekler doğmuş, böyle inanıyorlardı. Allah namına yalanlar uyduranlar. Sadece o gün mü Allah namına yalan uyduruluyor? Bugün de uydurulmuyor mu? Ilımlı İslam nedir? Allah namına uydurulmuş olan bir yalan değil midir? Allah Azza ve Celle'nin gönderdiği din, onun içi boşaltılıyor ve batı ile batı medeniyetiyle uzlaşır hale getiriliyor. Batı medeniyetini kabul eden bir din anlayışı meydana getiriliyor. Sahte bir İslam meydana getiriliyor. Batının zulmünü reddetmeyen bir İslam. Zalimle birlikte olmayı caiz gören bir İslam anlayışı meydana getiriliyor. Kendi medeniyetini kurmayı düşünmeyen bir İslam anlayışı. Sadece ibadet ve ahlak olarak böyle bir din anlayışı meydana getirenler, Allah namına yalanlar uyduranlar, Allah'ın dininin sadece ibadetlerden ve Allah'ın varlığı gibi bir takım inanç esaslarından ve ahlak esaslarından meydana geldiğini iddia edip de insanları saptıranlar, kendi o batıl düzenler yıkılmasın diye, bu din onların o batıl düzenlerini yıkar diye korktukları için dinin içini boşaltanlar, dinde cihat anlayışını kaldıranlar, yüzlerce cihatla ilgili ayeti inkar edenler, dinin onlarla uzlaşan bir din olduğu anlayışını verenler, zalimle birlikte olan zalimi destekleyen bir din, böyle bir din anlayışı öğretenler, Allah namına yalanlar uyduranlar, onlardan daha zalim kimdir? Ilımlı, İslam'ı ılımlı hale getirip gerçek İslam'ı bozanlar, yahut da Allah namına yalanlar uyduranlar, bid'atler meydana getirenler, İslam'da olmayan bir takım hurafeleri İslam'a sokuşturup, Allah böyle dedi, peygamber böyle dedi diyenler, ya da hadisler uyduranlar, bile bile hadisler uyduranlar, hakikatte peygamber namına yalan söylemiş gibi görünse de, Allah namına yalan söylemiş olmaktadırlar. Çünkü peygamber Allah'ın peygamberidir ve o kendi heva ve hevesinden konuşmayacağı için, peygamber şöyle söyledi denildiği zaman, onun namına yalan uydurulduğu zaman, o mevzu hadisler, uydurma hadisler aslında Allah namına uydurulmuş olmaktadır. Çünkü peygamber eğer onu söylemişse Allah ona söyletmiştir. Çünkü peygamber kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Dolayısıyla peygamber namına yalan uyduranlar da hakikatte Allah namına yalan uyduranlardandırlar. Kimdir bunlardan daha zalim olanlar? Ayetleri yanlış tefsir edenler, Allah'ın ayetlerini bile bile kasten yanlış taraflara çekenler, Kur'an Kur'an'ın apaçık muhkem ayetleriyle ayetleri tefsir edeceklerine, müteşabihatın peşine düşenler, birkaç manaya gelme ihtimali olan, birkaç ihtimal olan ayetleri muhkemlere göre, manası açık olanlara göre anlayacaklarına, kendi kafalarına göre müteşabihlere manalar yükleyenler, o şekilde anlamaya çalışanlar, Allah Azze ve Celle onların en zalim kimseler olduğunu ifade eder. Müteşabihatın peşine düşen, kalbinde eğrilik olanlar, muhkeme göre anlayacaklarına, müteşabihata kendi kafalarına göre manalar yükleyip ayetleri yanlış tefsir edenler, zalim düzenlerin istediği hale getirenler, Allah'tan korkmayıp insanlardan ve o zalim düzenlerden korkanlar, Allah'ın ayetlerini o zalim düzenlerin istediği şekilde tefsir edenler, onlardan daha zalim olan kimdir? Allah namına kimileri böyle yalan uydurur, yanlış bir din anlayışı meydana getirir. La ilahe illallah'ı anlatmaz, onu başka türlü anlatır. Kur'an'ın kafirlerle mücadeleyi emreden ayetlerini, münafıklarla ilgili ayetleri, hepsini başka türlü tevil eder. Ehli kitapla ilgili ayetleri başka türlü yorumlar. Yüzlerce ayeti görmezden gelir. Yüzlerce ayete bakmaz da kendi kafasına göre onları dost olarak kabul eder. Müminleri bırakıp mümin olmayanları dost eder. Dost edinir. ehli kitabı dost edinir. Ve Allah Azze ve Celle bunların Allah namına yalan uyduran en büyük zalimler olduğunu ifade eder. Yüzlerce ayete bakmaz. Ehli kitap ile ilgili ayetleri incelemez. Allah Azze ve Celle Bakara'da da, Ali İmran'da da, Maide'de de, surelerde yüzlerce ayet ile ehli kitabın maksatlarını anlatır. Onların niyetlerinin bozuk olduğunu söyler. Ya eyyühellezine amenu, in tuti'u fariqan minellezine utul kitab, yeruddukum ba'de imanukum kafirin. Ey müminler, eğer o ehli kitaptan bir fırkaya, bir taifeye itaat edecek olursanız, sizi imanınızdan sonra döndürüp tekrar kafir yaparlar. Allah Azze ve Celle yüzlerce ayette ehli kitabın maksatlarını, kalplerinde sakladıkları nefreti bize anlattığı halde, onları kardeşleri gibi görenler, onları cennetlik olarak kabul edenler, peygamberimizi kabul etseler bile, peygamberi tüm insanlığa gelmiş bir peygamber olarak görmeyenler, kitabı tüm insanlığa gelmiş bir kitap olarak görmeyenler ve işte böylelerini de kardeşleri olarak görüp ayetleri böyle yorumlayanlar, Allah'tan korksunlar da o ayetlere bakarken yüzlerce ayetin ışığında meseleyi incelesinler. Şöyle bir baksınlar, ellerini vicdanlarına koysunlar. Bakara'da, Ali İmran'da, Maide'de ehli kitapla ilgili ayetleri şöyle bir baksınlar da bütün ayetleri bir arada ele alsınlar. Cımbızla bir ayet çekmesinler içinden. Allah namına yalan söylemiş olurlar, bundan korksunlar. Bile bile kasten icma ile sabit olan bir takım meseleler inkar edenler, yahut da Allah namına yalan şöyle de olur. Kur'an'da ve sünnette bir mesele açıklanmış olduğu halde, hakkında nas olduğu halde, onu bırakıp da kendi kafasından içtihatlar yapanlar ve biz bu zamanda yeniden içtihatlar yapacağız diyenler, nas olan meselelerde, Kur'an'da ve sünnette hakkında delil olduğu halde, o meselede Allah ve Resulü hüküm vermiş olduğu halde, o meselelerde başka hükümler koyanlar ve sonra da bu hükümler de Allah'ın hükmü sayılır diyenler, biz Kur'an'ın ruhunu alacağız diyenler, hükmün kendisini almamıza gerek yok diyenler, şekline bakmaya gerek yok diyenler, ruhunu alalım diyenler ve sonra Allah ve Resulü hüküm koymuş olduğu halde o hükmü bırakıp da başka hükümler koyanlar ve bizim koyduğumuz hükmün de ruhu Allah'tan olduğuna göre o halde bizim koyduğumuz hüküm de Allah'ın hükmüdür diye konuşanlar, kendi o saçma sapan görüşlerini Allah'ın hükmü olarak lanse edenler, Allah namına yalan söylemiş olmaktadırlar. Allah'ın hükmü o zaman içindi diyenler, Allah Azze ve Celle'nin kitabında göndermiş olduğu hükümler o günkü insana göreydi ve son hüküm değildi diyenler, biz bugün yeni hükümler koyduğumuz zaman o da yine Allah'ın hükmü sayılır diyenler, koydukları hükümlerin Allah tarafından kabul edileceğinden emin midirler? Benim koyduğum hüküm Allah'ın hükmü gibidir çünkü ben Kur'an'ın ruhundan alıyorum diyenler, acaba doğru alabildiniz mi, emin misiniz? Acaba Allah Azze ve Celle kabul etti mi sizin çıkarımınızı, sizin o saçma sapan yorumlarınızı, bundan emin misiniz? Bu şekilde Allah namına yalan söylemiş olmaktadırlar. Kimdir bunlardan daha zalim olan? فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَزَبَ عَلَى اللّٰهِ Kimdir Allah'a yalan söyleyen? Allah namına yalan söyleyenler, Allah şöyle buyuruyor, böyle buyuruyor diyenler, bir kez Kur'an okumadığı halde, Rabbim dediği, mabudum dediği Allah kendisine bir mektup göndermiş, bir kılavuz göndermiş, onu bir kez okumamış ve sonra da bilir bilmez Allah şöyle buyuruyor, böyle buyuruyor diye konuşanlar, kitapta böyle yazıyormuş diyenler, Allah namına yalan uydurandırlar. Bazen de fıkra şeklinde yalan uydururlar. Kendi kafalarından bir şeyler uydururlar. Allah'la ilgili fıkralar anlatırlar. Peygamberle ilgili fıkralar uyduranlar, Allah ve Resulü ile ilgili şakalaşanlar, Allah namına yalanlar uyduranlar sınıfındandırlar. Dini herhangi bir şekilde bozanlar, bid'atler uyduranlar, yalan hadisler uyduranlar, ayetler yanlış tefsir edenler, sahabenin anlamadığı şekilde, müçtehitlerin, müfessirlerin, muhaddislerin, hiç kimsenin demediğini diyenler, kendi kafasından manalar yükleyenler, sanki yeni bir din meydana getiriyormuş gibi konuşanlar, Allah namına yalan uydurmaktadırlar. Ve Allah'ın düşmanı olan batıl düzenler, Allah namına yalan uyduran hocalar yetiştireceklerdir. Ve onları mutlaka konuşturacaklardır. Ve onlar Allah namına yalanlar uyduracaklardır. Ve Allah'ın haram dediği şeylere onlar helal diyeceklerdir. Allah Azze ve Celle işte bizi o hususta ikaz ediyor. Kimdir ondan daha zalim olan? Allah namına yalan uydurandan daha zalim olan kimdir? Peygamberimiz bile buyurur ki, her kim ki benim namıma yalan söyleyecek olursa, yalan hadis uyduracak olursa müteammiden, kasten bunu yapacak olursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Mütevatir bir hadiste Allah Resulü öyle buyurur. Benim adıma kasten yalan uyduran cehennemdeki yerine hazır olsun. Bir de Allah namına yalan uyduranlar, apaçık haramlara karşı bile hakikatleri söylemeyip kıvıranlar, lafı evirip çevirenler, batıl düzenlerin hoşuna gidecek şekilde yorumlar yapanlar, onlardan daha zalim kimdir? Dolayısıyla bunların peşinden gidenler ve onları adam yerine koyanlar, o en zalim olan adamın peşinden gitmiş olmaktadırlar. Böyle olanların izinden gidenler, Allah namına yalan uyduran, başka bir din meydana getiren ve işte dininiz budur diyenler ve onların izinden gidenler, bilsinler ki onlar zalimin izinden gitmiş olmaktadırlar. Kafirden mi öğreneceksiniz dininizi? Kafirden mi öğreneceksiniz? İslam düşmanlığı yapan öğretmenden mi öğreneceksiniz? İslam'ı rafa kaldıran Kur'an'ın zamanı değildir diyenlerden mi? Öyle olan devletlerden mi, nizamlardan mı öğreneceksiniz dininizi? Dininizi kitabınızdan öğreneceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, benden sonra sapmamanız için iki şeyi bırakıyorum size. Bu iki şeye sarıldığınız takdirde sapmazsınız. Bir Allah'ın kitabı, diğeri de benim sünnetim. Bunlara sarıldığınız zaman başkaları size başka dinler uydursa bile, yalan dinler uydursa bile sapmazsınız. Açacak bakacaksınız kitaba, Kitabullah'a bakacaksınız, Resulünün sünnetine bakacaksınız. Ondan sonra onların yalancılığını anlayacaksınız, sapmaktan kurtulacaksınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize sapmamamız için iki tane garanti veriyor. Bu ikisine sarıldığınız zaman bunlar sizi sapmaktan koruyacaklar buyuruyor. Dolayısıyla Allah namına yalanlar uyduranların şerrinden korunmanın yolu bu. Allah Azze ve Celle bize onların zalim olduğunu, en büyük zalimlerin bunlar olduğunu ifade ettikten sonra, aslında bize bunu ifade ederken, bu insanların izinden gidilmemesi gerektiğini, bunların Allah katında en büyük zalimler olduğunu, böyle kabul edileceğini ifade ediyor. Bunların izinden gidenler de en büyük zalimin izinden gitmiş olacaklar. Ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle bize Allah namına hem yalan uydurmayın hem de yalan söyleyenler reddedin demiş oluyor. Bize bir vazife vermiş oluyor. Bunlara karşı dikkatli olunması gerektiğini anlatıyor. Allah namına yalan olur mu demeyin demek istiyor. Allah namına yalan olur mu? Elbette olur. Niye olmasın? Cennette yalan olmadı mı? Şeytan gelip Hazreti Adem'i kandırmadı mı? Allah namına yalanlar söylemedi mi? Ey Adem demişti iblis. Allah seni neden bu ağacı yemekten men etti biliyor musun? Hayır dedi Hazreti Adem. Dedi ki bu ağaçtan yiyecek olursan melek olursun olmayasın diye. Ya da ölümsüz olursun ölümsüz olmayasın diye Allah seni bundan men etti. Yalan söylüyordu. Yalan söylüyordu. Cennette yalan olur mu diye düşündü Hazreti Adem. Hem Allah namına konuşuyor, hem cennette konuşuyor, hem de yemin ediyor. Kur'an-ı Kerim onu yemin ettiğini bize ifade eder. Ve kâsemehumâ buyurur. Şeytan Adem'e ve Havva'ya yemin etti. Yemin edince demek ki sahtekarlar Allah namına yalan yere yemin edecekler. Ve Müslümanlar da Allah namına yalan yere yemin olmaz zannedecek. İnanacaklar, halbuki olur. Cennette yalan olur mu? İşte oluyor. Camide yalan olur mu? Olur. Allah namına bir takım kimseler çıkartılır ve konuşturulur. Neden cennette yalan olur da camide yalan olmasın? Kim doğru konuşuyor, kim yalan? Açacak bakacaksınız kitaba. Kur'an okuyacaksınız. Sünnete bakacak hadisleri okuyacaksınız. Peygamberinizin hayatını okuyacaksınız. O zaman hangisi doğru söylüyor, hangisi yalan anlayacaksınız. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُمْ Kimdir Allah namına yalan yere konuşandan daha zalim olan ve aynı zamanda hak kendisine geldikten sonra hakkı inkar eden, onu yalanlayan? Bundan daha zalim olan var mı? Hak kendisine geldikten sonra onu yalanlayandan ve aynı zamanda da Allah namına yalanlar uydurandan daha zalim olan kimdir? Bu kişi her iki kötülüğü de yapmıştır. Hem Allah namına yalan söylemiş, hem de hak kendisine geldiği halde hakkı reddetmiş, inkar etmiştir. Her iki günahı da işlemiştir. En büyük iki günahı işlemiştir. Dolayısıyla sadece Allah namına yalan söyleyenler değil, aynı zamanda hak kendisine geldiği halde onu inkar edenler, işte onlar da aynı şekilde en büyük zalimlerdendirler. Bir taraftan hak gelirse kabul ederiz diyorlardı Mekke'nin müşrikleri. İslam'dan evvel böyle konuşuyorlardı. Allah Azze ve Celle bize de hidayet etse, biz de ne yapacağımızı bilirdik. Allah bize yol gösterse, biz de ne yapacağımızı bilirdik ve ona göre davranırdık ve milletlerin içerisinde en dindar, en dürüst olan, en muttakiler bizler olurduk diyorlardı. Ne zaman ki peygamber geldi, onlara hidayet yolunu gösterdi. Baktılar ki hidayet yolu onların nefislerine hoş gelmedi. Nefislerine zor geldi. Bir takım şeyler haram kılınıyordu. Bir takım şeyler de farz kılınıyordu. Farz olmadan, haram olmadan insan nasıl medeni olabilir? Bir takım şeyleri yapmak zorunda olmalıyız ki medeni olabilelim. Bir takım şeyleri de yapmamak zorunda olmalıyız ki, onlardan sakınmalıyız ki medeni olabilelim. Ama onlar, gelen kitabın onların nefsine hitap etmediğini görünce, onların nefsine hoş gelen şeyler haram kıldığını görünce, Allah'ın otorite sahibi olacağını ve Allah'ın onların her işlerine karışacağını, parayı kazanmalarından tutun harcamalarına varana kadar, doğmalarından ölmelerine kadar, nikahlarından talaklarına kadar, mirası taksim etmelerine kadar, hırsıza verilecek olan cezaya kadar, hayatta her ne var ise hepsine karışan bir Allah olduğunu anlayınca kabul etmediler. Onlar onlara karışmayan bir Allah istiyorlardı çünkü. Hak kendilerine gelmeden evvel, hak gelecek olsa biz de dünyanın en dindar milleti oluruz diyorlardı. Hak gelince de inkar ettiler çünkü onların nefislerine zor geldi. Hakikatte hak batıldan daha kolaydır. Hakikatte Müslümanca bir hayat kafirce ve fasıkça, facirce, mücrimce bir hayattan daha kolaydır. Müslümanın hayatı aslında hem medenice bir hayattır, hem huzurlu ve mutlu bir hayattır, hem de aynı zamanda kolay bir hayattır. Kafirce hayat hiç de kolay değildir. Şöyle bir bakın kafirin hayatına, bir bakın fasıkın hayatına, bir bakın mücrim adamın hayatına. Hayatında ne kadar zorluklar olduğunu göreceksiniz. Haramları işlediğinden dolayı ne kadar belalarla karşılaştığını göreceksiniz. Ama onlar öyle düşünmezler. Onlar ondan zevk aldıklarını düşünürler. Hayvanca bir hayat yaşasalar bile o hayatın içinde bir lezzet tadarlar. Öyle hissetmek isterler. Farzlar onlara zor gelir, haramlar onlara kolay gelir. Çünkü onlar Allah'tan korkmamaktadırlar ve hesaptan korkmamaktadırlar. Onun için farzlar onlara zor gelmekte, haramlar onlara kolay gelmektedir. Eğer hesaptan korksalardı, Allah Azze ve Celle'nin şu kainatı boşu boşuna yaratmış olamayacağını, bunun sonunda bir hesabın olması gerektiğini, bu kadar varlıkların yaratılmasının bir sebebi olduğunu düşünmüş olsalardı, farzlar onlara kolay gelir, haramlar onlara zor gelirdi. Ama böyle olmayınca hakkı inkar ettiler. Eleyse fi cehenneme mesvan lil kafirin. Kafirler için cehennemde bir mesve yok mu? Bir karargah, bir konak yeri yok mudur? Öyle mi zannediyorlar? Kafirler için cehennemde bir konaklama yeri yok mu? Öyle mi zannediyorlar? Halbuki onlar orada ebedi kalacaklar. Çünkü küfür sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayet ise sonsuz azabı gerektirir. Onlar orada kendilerinin ebedi bir konak yerinin olmayacağını mı düşünüyorlar? Onlar yaptıklarının yanlarına kalacağını mı düşünüyorlar? Şöyle bir düşünsünler. Bu dünyadayken bile bir takım belalara uğrar insan. Bir takım günahlar işlediği zaman o günahların sonucunda bir takım belaların geldiğini vicdanımız bize söyler. Bazen ayağımız bir taşa takılır. Bazen elimizde bir diken batar. Bazen bir musibete uğrarız, küçük veya büyük. Hemen anlarız, vicdanımız bize seslenir. Şu hatandan dolayı, şu hayatından dolayı böyle oldu. Vicdanımız seslenir bize. İşte o küçük musibetler büyük azabın habercisidir. O küçük cezalar büyük azabın delilidir. Bazen de güzel bir amel işlersiniz. Arkasından bir güzellik gelir. Anlarsınız. Ben şu güzel ameli işlediğim için Rabbim bana bunu nasip etti. Vicdanınız size bunu söyler. Söylemedi mi bugüne kadar? Söylüyor. Vicdan her zaman söylüyor. İnsan bazen kulaklarını tıkamak istiyor. Duymak istemiyor. Vicdanını bastırmak istiyor. Vicdan doğruları söylüyor. Sağduyu denilen şey insana her zaman doğruları söylüyor. Yanlış yaptın diyor. Ama o duymak istemiyor. O yanlışından dolayı başına şu geldi diyor. Ama o onu inkar etmek istiyor. Bazen şefkat tokadı, bazen zecir tokadı. Bazen şiddetli bir azap şeklinde geliyor ama bunun üzerinde düşünmek istemiyor. Bazen iyi bir şey yaptığı zaman da mükafatını görüyor. Bu dünyadayken de Allah Azze ve Celle bazen mükafat veriyor, ceza veriyor. Ahirette vereceği ceza ve mükafatın habercisi olsun diye, ahiretin delili olsun diye her şey görülüyor, biliniyor, cezalandırılıyor, mükafatlandırılıyor, demek her şey yazılıyor. Bunun anlaşılmasını istediği için, anlayalım diye, şunu yaptığım başıma şu geldi, demek her şey görülüyor ve biliniyor, anlayalım diye. Onlara orada ebedi bir cehennem yok mu? Onlara orada bir cehennemde bir karargah, bir konaklama yeri yok mu? Öyle mi zannediyorlar, yaptıkları yanlarına kalacak, öyle mi düşünüyorlar? وَالَّذِينَ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ Demi söylenenlerin tersine Allah Azze ve Celle şimdi diğer insanlardan bahsediyor. Biraz evvel Allah namına yalan söyleyenlerden ve hakkı inkar edenlerden bahsetmiş idi. Şimdi ise hakkı kabul edenlerden bahseder. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ Sıdkı getiren kimseye gelince, doğruyu getiren kimseye gelince وَصَدَّقَ بِهِ Ve o sıdkı da doğruyu da gerçeği de tasdik eden, kabul eden, ona iman eden kimseye gelince اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ İşte onlar takva sahipleridirler. İşte onlar Allah'tan korkan ve Allah'tan sakınan kimselerdir. Demek ki hakkı getiren ve hakka tabi olanlar, hakkı kabul edenler. Ancak onlar muttakilerden sayılacaklar. Çünkü onlar muttakilerden olmasaydılar hakkı kabul etmezlerdi. Madem ki hakkı kabul ettiler, tasdik ettiler. Demek ki onlar ahiretten korktular, sakındılar. Muttaki demek bu demek. Sakınan insan, takva sahibi olan insan demek bu demek. Sakınan insan, Hazreti Ömer bir gün sormuştu Ebu Zer'e. Ebu Zer takvasıyla meşhur olan sahabedendir. 3 günden fazla yiyecek biriktirmeyi caiz görmezdi Ebu Zer. O şekilde de öldü gitti. Sen yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin, yalnız haşredileceksin demişti Hazreti Peygamber ona. İşte o Ebu Zer'e soruyordu Hazreti Ömer. Ondan daha alimdi kendisi aslında. Fakat Ebu Zer takvasıyla bilinmektedir. O yüzden Hazreti Ömer bile ona takvayı sordu. Ey Ebu Zer dedi, takva nedir? Ebu Zer dedi ki, ya Emirel Müminin, hiç yalın ayak bir şekilde deve dikenlerinin böyle kocaman kocaman dikenlerin olduğu bir yolda yürüdün mü? Evet dedi Ömer. Radıyallahu anh. İşte takva odur dedi ey Emirel Müminin. Takva işte odur. Nasıl yürüyordun o yolda yalın ayak? Çok dikkatli yürüyordun değil mi? Parmaklarının ucuna basıyordun öyle değil mi? İşte dininde böyle hassas olmak takvadır. İşte takva budur dedi. Nasıl ki dikenden korkuyordun. Aman basmayayım diye dikkatli basıyordun toprağa basarken. İşte aynen öyle. Dinini yaşarken de böyle dikkatli olmak. Şüpheli şeylere yaklaşmamak, dikene yaklaşmayan insan gibi o şüpheli şeylere yaklaşmamak, şüphe olduğu yerde onu terk etmek. Sahabeden bazılarından gelen rivayetlere göre demişlerdir ki biz bir tane harama düşmek korkusuyla 70 tane mübahı terk ederdik. İşte takva odur. Dinde aşırı gitmek değil. Her şeyi haram görmek değil. Ama Kur'an'da ve sünnette açıkça belirtilmemişse ve mesela mezhepler arasında o meselede bir şüphe varsa o meselede dikkatli olmak, ihtiyatlı olan görüşü almak, şüpheli olandan uzak durmak, en ihtiyatlı olan görüşe göre yaşamaya çalışmak. İşte takva o. Ve tasdik edenler işte onlar takva sahipleridirler. Sıdkı getiren, gerçeğe getiren kim? 2 görüş var. Daha doğrusu birkaç görüş var. Doğruyu getiren bir görüşe göre Hazreti Cebrail aleyhisselam peygamberimize vahyi getirdi. Doğruyu getirdi, la ilahe illallah'ı getirdi, kitabı getirdi. Ve onu tasdik eden de Hazreti Peygamber olmuş olmaktadır o durumda. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ Sıdkı getiren, gerçeği getiren Cebrail olmakta. Ve saddaka bih de o peygamberimiz olmaktadır. Onu tasdik eden, 1. görüş bu şekilde. Bir diğer görüşe göre sıdkı getiren, gerçeğe getiren Hazreti Peygamberdir. Ve saddaka bih ise, onu tasdik eden ise onun ümmetidir. Onun ümmetinden, ona iman edenler, gerçeği kabul edenler, onlar da gerçeği tasdik etmiş olan kimselerdir. Aslında Hazreti Peygamber'de her ikisi de var. 3. görüşte odur. Allah Resulü hem sıdkı getirmiştir, hem gerçekleri getirmiş, hem de kendinden evvel gelmiş olan gerçekleri tasdik etmiş. Tevrat'ı, Zebur'u ve İncil'i de tasdik etmiştir. Önceki peygamberlerin getirdiği gerçeği aynen o da getirmiş ve onlara geleni inkar etmemiş ve tasdik etmiştir. Dolayısıyla üçüncü görüşte o. Fakat Mücahit'ten gelen bir rivayete göre bütün müminleri içine alır bu ayet. Bütün müminleri kasteder. Bütün İslam davetçileri hakkı getiren kimselerdir. Her yerde İslam'ı anlatanlar, İslam davetçiliği yapanlar, bütün asırlarda, bütün memleketlerde onlar hakikati getiren ve onların dediklerini kabul edenler de onları tasdik edenlerdir. Dolayısıyla İslam davetçileri, İslam'ı getirenler, hakkı ortaya koyanlar ve onları tasdik edenler de onlarla beraber olanlar, bunların hepsini kapsamaktadır ayet. Ve işte Allah Azze ve Celle birinci olarak kafirleri anlattıktan sonra burada da muttaki olanları anlatır. Bu Kur'an'ın üslubudur. Allah Azze ve Celle kafirleri bir yerde anlatıp da bitirmez. Veya müminleri bir yerde anlatıp da o meseleyi orada bitirmez. Müminleri ve kafirleri karşılıklı olarak anlatır. Bu Allah'ın anlatım üslubudur. Bu paralel anlatma yöntemini Allah daima tercih eder. Bazen kafirleri önce anlatır sonra Müslümanları, bazen Müslümanları önce anlatır sonra kafirleri, bazen cenneti önce anlatır sonra cehennemi, bazen cehennemi önce anlatır sonra cenneti. Allah Azze ve Celle bu şekilde karşılaştırmamızı ister. Bu insan üslubu değil, bu işte Allah'ın üslubudur. Bir meseleyi bir yerde anlatıp da bitirmez, değişik yerlere serpiştirir ve sürekli olarak bize belirli noktalara temas etmiş olur. Kur'an'dan birkaç sayfa öğrenmiş olsanız bile o birkaç sayfanın içerisinde birçok meseleyi öğrenmiş olasınız diye kısa kısa temas eder ve başka bir konuya geçer. Konular arasında da mükemmel geçişler yapar. İşte bu Allah'ın üslubudur. O geçişleri göremeyenler birdenbire konunun koptuğunu zannedebilirler. Ama oradaki geçişi gördükleri zaman Subhanallah derler. Ne kadar güzel bir bağlantı varmış meğer. Ayetler arasındaki bağlantı ne kadar da güzelmiş derler. Ve Kur'an'ın mucizevi bir yönünü daha keşfetmiş olurlar. Bu şekilde Allah Azze ve Celle her ikisini karşı karşıya getirdi. Ve bize istediğinizi tercih edin dedi. Onlar böyle, bunlar da böyle. İnkar edenler şöyle. Onların yeri burası. Müminler muttaki olanlara gelince lehum ma yeşaun inde rabbihim. Onlara Rableri katında her istedikleri var. Ne istiyorlarsam. Öyle bir kerim olan Allah ki, öyle bir o kadar kerimdir ki Allah, her istediklerini verecek. Ne istiyorlarsam, mümin kulları bu dünyada cenneti kazananlar, Allah Azze ve Celle'nin hidayetine uymuş olanlar, cüz'i iradesiyle hidayet yolunu tercih etmiş olanlar, iradesini kullananlar, hakikati gördüğü zaman hakikate göre yaşamalıyım diye düşünenler, hakikate aşık olanlar, hidayeti gördüğü zaman nefsine uymayıp hidayete uyanlar, onlara Rableri katında her istedikleri var. Çünkü onlar imtihanı kazandılar. Çünkü onlar uzun bir imtihana girdiler. Belki 20 sene, belki 80 sene, belki Hazreti Nuh gibi, belki 1000 yıllık imtihanlara girenler ve bunun sonunda imtihanı kazanmış olanlar ve işte onlara orada her istedikleri var. Kuş etlerinden tutun da balık ciğerine ve hurilere kadar, vildanun muhalleduna kadar her türlü nimet içerisinde yokun yok olduğu bir cennet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurur ki, kıyamet gününde cehennemden en son çıkacak olan Müslümana Allah Azze ve Celle neler verecek neler. O en son cehennemde kalmış olan Müslüman Kafir orada ebediyen kalacak. Müslüman ise günaha kadar yandıktan sonra çıkarılacak. Ve en sonda orada en son çıkacak olan Müslüman. O diyecek ya Rabbi yandım bittim öldüm ya Rabbi. Beni biraz şöyle çevirir misin bari cenneti uzaktan göreyim. Allah buyurur ki cenneti görürsen başka bir şey istemeyeceksin değil mi? Tamam der, söz verir. Allah Azze ve Celle onu cennete doğru çevirir. Cenneti gördüğü zaman ya Rabbi beni biraz yaklaştırsana der. Allah buyurur ki ey zalim insan hani başka bir şey istemeyecektin. Onu biraz yaklaştırır. Ondan sonra o biraz daha yaklaşınca der ki ya Rabbi beni cennetine koysana. Allah Azze ve Celle buyurur ki ey zalim hani başka bir şey istemeyecektin. Sonra Allah Azze ve Celle onu bağışlar haydi gir cennetime der. Girer ve geri çıkar ya Rabbi cennet dolmuş der bana yer kalmamış. Allah buyurur ki gir korkma cennet sana çok. Çok geniştir benim cennetim. Arduhas semavatu vel ard. Onun genişliği gökler ve yer kadar korkma gir cennetime ve iste istediğin kadar iste. Aklına ne geliyorsa iste. O ister, ister, ister, ister, ister. Allah Azze ve Celle der ki daha da iste. Yine ister, yine ister. Allah Azze ve Celle buyurur ki istediklerinin hepsi ve onun on misli senindir. Hem de ebedi olarak senindir. Lehumme yeşâûn. Onlara istedikleri var. Ne istiyorlarsa orada hepsi verilecek. Kadınlara da erkeklere de. Mümine kadınlara ve mümin erkeklere, saliha kadınlara ve salih erkeklere her istedikleri var. Ve bir de Allah'ın rızası var orada. Bir de Rablerini görecekler. Rablerini gördükleri zaman cenneti bile gözleri görmeyecek. Rableri o kadar güzeldir ki cennetten de güzeldir. Bütün hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, o huri o kadar güzel olsaydı Allah'ın güzelliği yanında bir hiç kalırdı. Tıpkı denizdeki bir damla gibi o damla ile deniz kıyaslanabilir mi? Allah Azze ve Celle'nin güzelliği ile hurilerin güzelliği kıyaslanır mı? Allah Azze ve Celle kendinden güzeli yaratmadı ve yaratmayacak. Neden yaratsın ki? Kendinden daha alimini yarattı mı? Kendinden daha kudretlisini yarattı mı? Kendinden daha fazla her şeyi işiteni bileni yarattı mı? Kendinden daha rahmet sahibi olanı yarattı mı? Kendinden daha kerim olanı yarattı mı? Neden kendinden daha güzel olanı yaratsın? En güzeli kendisidir. Bir de o var orada. Kıyamet gününde Allah'ı görebilecek miyiz diye sordular peygamberimize. Madem ki orada her istediğimiz var. Lehumme yeşâun inde rabbihim. Madem Rableri katında onlara her istedikleri verilecek. Ve onlar da işte belki Allah'ı isteyecekler. Ya Resulallah Rabbimizi görebilecek miyiz? Çünkü biz onu da görmek istiyoruz, merak ediyoruz. Bütün bu kainatı yaratan, bu kadar güzellikleri yaratan kim bilir ne kadar güzeldir. Merak ediyoruz ya Resulallah. Rabbimizi o gün görebilecek miyiz? Evet dedi peygamberimiz. Gökteki ayı görmekte zorluk çekiyor musunuz? Ayın 14'ünde dolunay olduğu zaman bulutsuz bir gecede o dolunayı görmekte zorluk çeker misiniz? Hayır dediler. İşte aynen öyle Rabbinizi de zorluk çekmeden göreceksiniz. Allah Azze ve Celle o gün bazı yüzlerin parıl parıl parlayacağını, nimetler içinde olacaklarını ve Rablerine doğru bakacaklarını ifade eder. Başka bir ayette ile Rabbiha nazira buyurur. Rablerine nazir olacaklar. Rablerine bakacaklar. Çünkü onlar Rablerini görmek isteyecekler. Çünkü çok iyi biliyorlar ki Allah'tan güzelliği yok. Hurilerden çok daha güzel olduğunu biliyorlar. O yüzden onu görmek isterler. Ve kendilerine bu kadar nimet veren Allah'ı görmek istemez mi insan? İşte Evliyadan niceleri var ki, onlar cenneti değil Allah'ı istemişlerdir. Yunus'un dediği gibi, isteyene ver cenneti, bana seni gerek, seni demişti hani. Bazıları da bunları tenkit etmiştir. Ne demek yani, cenneti istemiyor musunuz demişlerdir, tenkit etmişlerdir. Allah o halde cenneti neden Kur'an'da anlatıyor, teşvik ediyor diye itirazda bulunmuşlardır. Halbuki kasıt o değil. Elbette ki cenneti Müslüman insan isteyecek. Elbette ki cenneti küçük görmeyecek. Ama Allah Azze ve Celle'nin cennetten daha güzel olduğu manasında bu sözler. Bana seni gerek seni ifadesi. Sen cennetten de güzelsin. Ve seninle birlikte olmak, cennetin nimetleri içinde yüzmekten daha güzel bir duygu. Hasan Basri'nin dediği gibi, öyle nimet içerisindeyiz ki, eğer o nimeti krallar bilseydi, bizden alabilmek için üzerimize ordular gönderirlerdi. Ama heyhat, alamazlar. Öyle bir nimet içerisindeydiler ki evliyaullah, onlar insanların maddi lezzetlerden alamadığı o büyük lezzeti Allah Azze ve Celle ile diyalog ile alıyorlardı. İnsanların kadınlardan, şaraptan alamadığı lezzeti, insanların krallıktan, saltanattan alamadığı lezzeti onlar Rablerine secde ederken alıyorlardı. İşte bana seni gerek seni ifadesi doğru bir ifadeydi. Evet, cenneti de isteyecek Müslüman ama bilecek ki Allah cennetten de güzeldir. Ve orada Rableri katında onlara her istedikleri var. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ İşte bu muhsin olanların mükafatıdır, karşılığıdır. Bu şekilde onları Rableri katında her şey var. Cennette denilmemiş de عِنْدَ رَبِّهِمْ buyurulmuş. Rableri katında her şey var. Yani Allah Azze ve Celle aslında onların Rablerinin misafirleri olacağını ifade etmiş oluyor bize. Rableri katında, Rablerinin yanında onlara her istedikleri var. Bu Allah'ın insana verdiği büyük bir mertebedir. Cennetlik olan insan demek ki inde Rabbihim oluyor. Demek Rabbinin yanında gibi, Rabbinin katında gibi. Allah Azze ve Celle böyle bir şeref vermiş oluyor kuluna. Nasıl ki Hazreti İsa Aleyhisselam men ensarı ile Allah dediğinde, kim bana yardım edecek Allah yolunda dediği zaman, yardımcılarım kimler olacak dediğinde, galel havariyun nahnu ensarullah, havariler biz Allah'ın ensarıyız demişlerdi. Senin değil, sadece Allah'ın yardımcıları. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah Azze ve Celle ensarullah ifadesini kullanıyor. Yani benim dinime yardım edenler sanki bana yardım etmiş gibidir. Böyle bir şeref veriyor yani insana. Benim dinime yardım eden sanki bana yardım etmiş gibi. Nasıl ki orada kuluna Allah böyle bir şeref veriyor, böyle bir isimle isimlendiriyor, sıfatlandırıyor. Ensarullah diyor adına. Halbuki o bir kuldur. Nasıl Allah'a yardım edecek? Allah'ın yardımcıya ihtiyacı mı var? Ensaru dinillah olsa olur. Allah'ın dininin yardımcıları olunur. Allah'ın yardımcısı olunur mu? Ama Allah Azze ve Celle bu tabiri kullanıyor. Ensarullah kabul edeceğim diyor. Aynı şekilde burada da cennette onlara her istedikleri vardır denilmiyor. İnde Rabbihim deniliyor. Allah Azze ve Celle onları kendi misafiri kabul edecek denilmek isteniliyor. Rablerinin yanında olacaklar. Sadece cennette de değil, Rableriyle beraber orada ebediyen kalacaklar. Ve sadece cennette de değil, cennete gitmeden evvel de daha ruhlar alemindeyken de, daha ruhlarıyla bedenler birleşmemişken de, yani berzah alemindeyken de, kabir alemindeyken de onlar nimetler içerisinde olacaklar. Çünkü insan öldüğünde ruhu Allah Azze ve Celle katına yükseltilir. Ve müminlerin ruhunu Allah Azze ve Celle bir yere koydurur, kafirlerin ruhunu başka bir yere. Ve onlar Allah'ın misafiri olurlar.
Dolayısıyla onlar o andan itibaren de rızıklanırlar. Tıpkı şehitler gibi inde Rabbihim yurzakun. Onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Şehitlere çok daha başka nimetler. Diğer müminlere gelince onlar da yine inde Rabbihim. Onlar da Rableri katında ve onlar da lehumme yeşâun. Her istedikleri onlara verilecek. O yüzden bir hadiste buyurulur ki, kabirde, insan kabire konulduğu zaman melek gelir ve ona bir takım suallerde bulunur. Men rabbuk ve men nebiyyuk ve me dinuk. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne? Eğer bunlara cevap veremezse alnının ortasına, iki kulağının ortasına bir balyoz yer. Öyle bir feryat eder ki, he la edri, bilmiyorum, ne diyorsunuz, Rabbin kim, peygamberin kim, ben bilmem böyle şeyleri. Öyle mi denilir, ona öyle bir balyoz vurulur ki, insan ve cin imtihanda olduğu için onlar duymaz ama insan ve cin dışında bütün varlıklar onun feryadını duyar. Bu suallere cevap veren mümine gelince, ona da o kabir öyle bir genişletilir ki cennet bahçesine dönüştürülür. Ve orada kendisine bir takım nimetler verildiği zaman, o zaman o kul ya Rabbi der. Allahümme akimis sa'a, Allahümme akimis sa'a. Ya Rabbi kıyameti kopar. Ya Rabbi kıyameti kopar. Kafir, Allahümme la tukimis sa'a diyordu. Ya Rabbi burada böyleysem, burada böyle azap varsa, kabirde böyle azap varsa kim bilir cehennem nasıldır? Allahümme la tukimis sa'a. Ya Rabbi burası böyle, kim bilir cehennem nasıl? Kıyameti koparma ya Rabbi. O böyle derken, mümin ise kıyameti kopar diye dua eder. Çünkü lehumme yeşâûn inde rabbihim. Çünkü artık onlara istedikleri veriliyor. Kabirdeyken bile kabir kendisine cennete çevriliyor. Bunu görünce kıyametin kopmasını ister. İşte bu muhsin olanların mükafatıdır. Zalike cezâul muhsinîn. Muhsin nedir? Güzel iş yapan ve yaptığı şeyi güzel yapan, hayırlı ameller işleyen ve o hayırlı ameli işlerken de en güzel şekilde yapanlar. İhsan nedir diye Peygamberimize Cebrail aleyhisselam insan kılığında gelip de sormuştu. Cibril hadisi olarak meşhur olan o hadiste, İslam'dan haber et, imandan haber et dedikten sonra ihsan nedir diye sormuştu. Yani sadece İslam ve iman mertebesi yok, bir de ihsan mertebesi var. Gözünüz oraya dikin demek istemişti. Daha yüksek makamlarda gözünüz olsun. İhsan nedir dediği zaman Efendimiz dedi ki, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmendir. Allah'ı görüyor gibi. Yani ibadet ediyorsun ama salih bir amel işliyorsun. Fakat onu da en güzel şekilde yapmak. Sanki Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek, sen onu görmüyorsan da o seni görüyor buyurdu. Demek yaptığın şeyi güzel yapmak ihsan, namaz da kılsa güzel kılacak en güzel şekilde huşu içerisinde, Allah'ı görüyormuş gibi ihsan mertebesinde, o mertebeye çıkamasa bile hiç olmasa murakabe mertebesinde, kendisi Allah'ı görüyor gibi olamıyorsa bile Allah tarafından görüldüğünü hissederek namaz kılması. Birincisi ihsan, ikincisi murakabe. Allah Azze ve Celle ihsan sahiplerine bu şekilde dereceler olduğunu ifade eder. Neden? Allah Azze ve Celle burada bu muhsin olanlara bu mertebenin verilmesinin nasıl gerçekleşeceğini anlatır bize. Yani insanlar bu şekilde bir mertebeye nasıl ulaşabilecekler? Her istedikleri onlara nasıl verilecek? Bir sürü günahları var. Bu soru akla geliyor. Bir sürü günahlarımız var. Cenneti kazansak bile bir sürü günahlarımız olduğu bir gerçek. Nasıl olacak da o cennete ebedi olarak layık olacağız? Nasıl olacak da Allah Azze ve Celle o cenneti onlara bu şekilde verecek, istedikleri her şeyi verecek? Halbuki bir sürü günahları var. O günahları ne olacak? İşte o yüzden ondan sonraki ayette buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, biz onların o günahlarını, yaptıkları en kötü günahları örteceğiz, tekfir edeceğiz, kapatacağız. Onların en çirkin günahlarını kapattığımızdan, tekfir ettiğimizden, örttüğümüzden dolayı böyle olacak. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ Allah onların günahlarını tekfir edecek, yani kapatacak. Hangi günahlarını kapatacak anhum, onlardan hangi günahlarını kaldıracak, kapatacak Allah Azze ve Celle? اَسْوَا اَلَّذِي amilu. Onların o amel ettikleri günahların, o amellerin içerisinden en kötü olanları. Allah Azze ve Celle en kötü olanları kapatınca, o zaman geride güzel güzel ameller kalacak. Ya da en kötü olmayan belki küçük günahlar kalacak geride. En kötüleri kapatılacak. Zina gibi, katil gibi, kumar gibi. Her neyse yaptıkları, hayatında yaptıkları günahların içerisinden en çirkin olanlarını kapatacağız buyurur. Allah onların o en çirkin günahlarını kapatınca geride kalanlar güzel ameller olmuş olacak. Ve dolayısıyla da işte o sayede cennete gidecekler. Çünkü günahları kapatılmış oldu. Dolayısıyla geride kalanlar da güzel ameller. Onunla cenneti kazanacaklar. Ve yezziyahum ecrahum bi ahsenil lezi kanu ya'melun. Ve Allah Azze ve Celle onların yaptıkları günahları kapattığı gibi, en kötü amellerin örttüğü gibi, aynı zamanda da en güzel amelleriyle onları puanlandıracak. Yani amelleri içerisinde güzeller var, en güzel olanlar var. Allah o güzel olanlara da en güzel ameller gibi puan verecek. Bu şekilde onlar cenneti, ebedi cenneti kazanacaklar. Belki her amelleri çok güzel değil. Fakat onların amelleri içerisinde ahsen olanını, en güzel olanını Allah Azze ve Celle kabul edecek ve ona göre puan verecek. Böyle olunca tabi insan cenneti kazanacak. Dolayısıyla insan cenneti sadece yaptıklarıyla kazanmıyor, Allah'ın rahmetiyle kazanmış oluyor. Hiç kimse cenneti amelleriyle kazanamıyor. Ne kadar güzel ameller işlersek işleyelim, Allah'ın verdiği nimetleri terazinin bir kefesine koyarsanız, yaptıklarımızı da diğer kefeye koyacak olursak, Allah'ın verdiği, bu dünyada verdiği nimetleri bile karşılamaz bizim yaptıklarımız. Dolayısıyla cennet bizim yaptıklarımızın karşılığı değil. Bu ameli küçük görmek değil. Elbette ki amel de lazım. O zaman madem ki cenneti amellerimizle kazanamayacağız ya Resulallah, o zaman amel neden? Sen de mi ya Resulallah, sen de mi cenneti kendi amellerinle kazanamayacaksın? Evet dedi, ben de. O zaman amel neden ya Resulallah? Amel Allah'ın rahmetini celbetmek için. Amelle giremiyorsun cennete ama amelle Allah'ın rahmetini kazanıyorsun ve onunla giriyorsun cennete. Yoksa kim ne yaparsa yapsın ebedi bir cennete layık olamaz. Ebedi bir cenneti şu kısa hayat ile kazanmak mümkün değildir. İşte onun için insan rahmetle giriyor cennete. Bu cüz'i iradeyi inkar değil. İradeyi önemsiz görmek değil. Ameli küçük görmek değil. Cennetin büyüklüğü yanında ameller çok küçük kalıyor. Manası bu. Allah'ın verdiği nimetler yanında yapılan ameller küçük kalıyor. Söylenmek istenen bu. Yoksa elbette ki insan amel işleyecek. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde onların günahları içinde en kötüsünü örteceğini, esve olanını, en kötü olanını örtüp ahsen olanını, en güzel olanını kabul edip puanlama yaparken de onun üzerinden puanlama yapacağını ve bu şekilde onların cennetlik olacaklarını ifade ederken bize kendi rahmetini göstermiş oluyor. Böyle bir Allah olduğu halde, Allah bu kadar rahmet sahibi olduğu halde, yine de ebedi cehenneme gidecek olanlar olacak. Kafir ebediyen cehennemde kalacak. Müslümanların içinden de bu rahmete rağmen yine de cehennemlikler olacak. Çünkü demek ki onlar ne kadar büyük günahlar işlemişlerdir. Allah en büyük, en çirkin amellerini muttaki olmak isteyen, Allah'tan sakınan kimseler, o muttakilerin en çirkin amellerini kapatıyor. Demek ki kapatmadıkları, kapatılmaya layık değiller. Demek Allah bazılarının kötü amellerini kapatmayacak ve bazılarının en güzel amellerini, en güzel ameli üzerinden belki hepsini puanlamayacak. Yaptığı kadar. Çünkü onlar daha ötesine layık değiller. Böyle bir Allah, muttaki olanlara, sakınan kimselere, Allah'tan korkanlara böyle muamele eden, böyle rahmet sahibi olan bir Allah. Allah böyle merhamet sahibiyken kalkıp da Allah'tan daha fazla merhametliymiş gibi konuşanlar, Allah'tan daha fazla merhametlilik taslayanlar, Allah'tan korkmayanlar, Allah Azze ve Celle bir konuda bir hüküm verdiyse, bir ceza verdiyse, şu suçluya böyle ceza verin dediyse, o cezayı vermeyenler, Allah'tan daha fazla merhametli olduğunu iddia edenler, onlar bunun hesabını Allah'a verecekler. Allah'tan daha merhametli değiller. Allah'tan daha fazla merhametliymiş gibi konuşmamalı ve davranmamalıydılar. İşte Allah böyle rahmet sahibi, en kötü amellerini bile bazı müminlerin kapatıyor. Dolayısıyla Allah'tan daha fazla merhametlilik taslanılmamalı. Eleysallahu bikafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Allah Azze ve Celle kuluna kafi değil mi? Yani ey kafirler, siz Hazreti Peygamber'i tehdit ediyorsunuz. Onu korkutuyorsunuz, şöyle yaparız böyle yaparız diyorsunuz. Fakat Allah kuluna kafi değil midir? Siz onu tahvif ediyor, korkutmaya kalkışıyorsunuz. Onun dışında bir takım ilahlarla korkutmaya çalışıyorsunuz. Halbuki Allah kuluna kafi değil midir? Mekke'nin müşrikleri peygamberimize böyle laflar ediyorlardı. Diyorlardı ki bizim putlarımızın aleyhinde konuşma, bak başına şöyle şöyle şeyler gelir. Nasıl ki hani bugün de var böyle o hadiseler, böyle konuşmalar. Birisi gerçekleri anlattığı zaman, mesela kabirden yardım istemeyin, Allah'tan yardım isteyin dediğinde, kabirdeki insan kim olursa olsun, gerçekten Allah dostu mudur o da belli değil ama hadi öyle olsun isterse, Allah dostu da olsa, Allah kitabında Fatiha'da buyurur ki İyyâke nestaîn, sen de bunu her gün söylüyorsun, ya Rabbi yalnız senden yardım dileyeceğiz diye Allah'a söz verip duruyorsun. 40 defa günde bunu söylüyorsun, ondan sonra da gidip kabirden yardım istiyorsun. Yapma bunu denildiği zaman, bazı insanlar kabir seni çarpar ha derler ya hani, sizi kabirle korkuturlar ya hani, orada yatanla ya da şeyh ile korkuturlar ya hani, şeyh seni çarpar ya, çarpar ya derler ya hani, çarpılırsın ha dikkat et derler ya, Allah'tan başkalarıyla korkuturlar ya, işte ey Resulüm sen Allah'tan başkalarından korkutuyorlar. وَمَنْ يُدْلِلِ اللّٰهَ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah kimi saptıracak olursa artık ona bir hidayet edici yok. Bir hadi yoktur. Allah onu bir insanı saptırdıysa artık kim ona hidayet edebilir? Yani bunlar laf anlamayacaklar ey Resulüm. Allah Resulüne gelip de onu putlarıyla korkutuyorlardı. Lat'ın, Menat'ın, Hubel'in, Uzza'nın aleyhinde konuşma bak. Putlarımız seni çarpar ha diyorlardı. Allah Resulü onları birer birer devirdiği zaman Mekke'yi fethettiğinde o putlar onu çarpamadılar. Birer birer yıkıldılar. Demek ki bir güçleri yoktu. Onlar o taşların kainatı yarattığına inanmıyorlar, Allah'ı kabul ediyorlardı ama o putların içerisinde önemli insanların ruhlarının olduğuna inanıyorlardı ve onlardan yardım istiyorlardı. Ve onların Allah'ın dostu olduğuna inanıyorlardı ve dualarını Allah'a ileteceklerine inanıyorlardı. Halbuki öyle bir şey yoktu. Sadece Allah'tan yardım istenilmeli, sadece ondan korkulmalıydı. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden soracak olursa de ki ben onlara yakınım. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانٌ Bana icabet ederse, dua ederlerse icabet ederim. O halde فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ O halde onlar da bana icabet etsinler, dua etsinler, bana ibadet etsinler. Ben de onların dualarına icabet edeyim. Bana iman etsinler ki, bana benden istesinler ki reşit olsunlar, adam olsunlar, olgunlaşsınlar. Başkalarından yardım istemeyi bıraksınlar. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ta ki adam olalar. Reşit olmuş sayılsınlar. Allah'tan başkalarını bıraksınlar ki reşit olmuş olsunlar. Başka türlü reşit olamazlar. Seni başkalarıyla korkutuyorlar ey Resulüm. Allah'ın dışında başka şeylerle hem onlardan yardım istiyorlar hem onlardan korkuyorlar. Seni de başkalarıyla korkutuyorlar. Ama Allah'tan korkmuş olan artık başkalarından korkmaz ki. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُدِيلٍ Allah kime hidayet edecek olursa onu saptıracak olan kimse de yoktur. Allah kimi saptırırsa hidayet edecek kimse olmadığı gibi Allah Azze ve Celle kime hidayet edecek olursa onu da saptırabilecek bir mudil yoktur. Onu dalalete sevk edecek, yanlış istikamete götürecek hiç kimse yok. Demek ki bir insanı Allah Azze ve Celle saptırırsa ona kimse yol gösteremez. Allah neden saptırır? Allah saptırır mı? Allah yol gösterir. Allah peygamber gönderir, kitap gönderir. Bazen rüya gösterir. Allah ona içinden her zaman seslenir. Allah Azze ve Celle onu saptırır mı? Neden burada Allah kimi saptırırsa diye buyuruyor o halde? Allah Azze ve Celle ona defalarca yol gösterdi. Defalarca yol gösterdi. Defalarca yol gösterdi. O her seferinde reddetti. Ve Allah biliyor ki o hiçbir zaman inanmayacak ve kabul etmeyecek. Allah onu bilir ve onun kalbini mühürler ve onu saptırır. Onun sapmasına müsaade eder. Sapmanın onda yaratılmasını gerçekleştirir. Dalaleti onda yaratır. Yoksa bir başka yaratıcı olması gerekirdi. Şerri de hayrı da Allah yaratır. Ehl-i sünnetin görüşü budur. Mutezile'dir. Öyle aksini söyleyen. Hayrı Allah yaratır ama şerri Allah yaratmaz. Şerri yaratmak Allah'a yakışmaz diyen. Bu şekilde iki tane ilah mı var yani? İki tane ilah mı var? Kul şerri kendi yaratır derler. O zaman iki tane ilah mı var? Yaratıcı bir tanedir. Hayrı da yaratan odur, şerri de. Fakat Allah hayrı yaratırken isteyerek yaratır, razı olarak yaratır. Şerri yaratırken ise razı olmayarak yaratır. Çünkü kuluna şerri yaratabilme kudreti, yaratıcılık kudreti vermemiştir. Ondan dolayı kendi yaratması gerekmektedir. Ama razı olduğu için değil, kul istediği için. Ve dünyada imtihan dünyası olduğu için. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْزِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O kafirler uyarsan da uyarmasan da aynı. Onlar iman etmezler. Neden? خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ Çünkü Allah onların kalplerine ve kulaklarına mühür basmıştır da ondan. وَعَلَى اَبْسَارِهِمْ غِشَاوًا Onların gözlerine de perde çekmiştir, artık görmezler o yüzden. Kimlere bu muamele yapılıyor? uyarsan da uyarmasan da aynı olmuş, artık anlamak istemediğini 1000 defa göstermiş.
Kalbiyle anlamış aslında
ama hayatını değiştirme baba yiğitliğini gösteremeyen,
hayatını değiştirmeyi göze alamayan, alışkanlıklarını bırakamayan o kimse artık Allah biliyor ki o milyar senede dünyada kalsa,
milyar kere de artık ona deliller gösterilse, bir daha gösterilse, bir daha anlatılsa yine o anlamayacaktır.
Anlamak istemeyecektir. Çünkü Allah gaybı bilmektedir.
Onun hiçbir zaman anlamayacağını bilmektedir.
Ve artık ona mühür, kalbine mühür basmaktadır.
Ve artık o şekilde onda dalaleti yaratmaktadır.
Ve bunda bir haksızlık yoktur. O istedi, Allah da verdi. Hidayet isteseydi Allah hidayeti verecekti. Ya Rabbi bana doğruyu göster deseydi, Allah ona doğruyu gösterecekti. Ya Rabbi bana yardım et, ben doğruya ulaşmak istiyorum. Bir türlü beceremiyorum, nefsime uyuyorum, bana yardım et. Nefsime ve şeytanıma karşı, çevremdeki zalimlere, fasıklara, beni kandıranlara karşı bana yardım et deseydi, Allah ona yol gösterecekti ama o hiçbir zaman bunu demedi. Hiç doğruyu bulmak istemedi. Kendisine anlatıldığı zaman kulaklarını tıkamak istedi. Her zaman öyle davrandı. Allah ona neden yol göstersin bir kez daha? Mecbur mudur? Herkese hidayet etmek zorunda mıdır Allah? İnsan hidayeti aramak zorunda. Hidayeti istemek zorunda. Allah'a hidayet için dua etmek zorunda. Cenneti kazanmak zorunda. Çünkü aksi halde cehenneme girecek.
Bu dünyada da insanca yaşamak zorunda, medeni olmak zorunda, mutluluk aramaktadır kendisi. O halde
doğruya ulaşmak zorundadır.
Mecburdur buna. Allah mecbur değildir. Ama insan mecburdur, hidayeti bulmak zorundadır.
Hidayeti istemek zorundadır.
Ve Allah Azze ve Celle hidayeti isteyende hidayeti yaratır. Şerri isteyende şerri yaratır. Evet, hayrı da yaratan odur, şerri de.
Bu insanın cüz'i iradesini inkar etmek değildir.
İnsan cüz'i iradesiyle şerri ister ve Allah da onda onu yaratır.
Çünkü kuluna yaratma kudreti vermemiştir.
Kul bir fiili gerçekleştirirken hem cüz'i iradesinin onda tesiri vardır, hem de külli iradenin, Allah'ın tesiri vardır. Hem kudretullah onda tesirlidir, hem de cüz'i irade onda tesirlidir.
Cüz'i irade inkar değil. Cüz'i iradenin tesiri var. Cüz'i irade Maturidilerin de kabul ettiği gibi tesiri vardır. Fiilin oluşmasında tesiri vardır. Cüz'i irade eğer olmazsa, onu kabul etmeyecek olursak, o zaman insan Cebriye'nin dediği gibi bir kuru yaprak gibi, rüzgarın önündeki bir kuru yaprak gibi olmuş olur. O zaman kıyamet gününde demez mi, ya Rabbi benim kabahatim ne? Sen beni kafir yaptın, sen beni saptırdın. Benim kabahatim ne? Sonra da beni cehennemine koyuyorsun. Bu nasıl adalet? Böyle der ve haklı olmuş olur. Onun için Allah Azze ve Celle insana cüz'i irade vermiştir. Cehennemi kendisi kazanmaktadır.
Kendi istemektedir.
Allah da onda onu yaratmaktadır.
Eleysallahu bi azizin zintikam.
Ve Allah Azze ve Celle aziz değil mi ve zintikam değil midir? İntikam sahibi değil mi?
Allah nasıl bir Allah? Nasıl bir Allah'a inanacağız?
Sadece rahmet sahibi olan bir Allah'a mı inanacağız?
Nasıl bir Allah? Kur'an bize nasıl bir Allah'a iman etmemiz gerektiğini öğretir.
Esma-ül Hüsna işte budur.
Esma-ül Hüsna'yı okuyanlar, anlamadan ezberleyenler ne yaptıklarını zannediyorlar?
Nasıl bir Allah'a inanmamız gerekiyor? Esma-ül Hüsna bize onu anlatıyor.
Biz merak ediyoruz. Acaba Allah her şeyi aynı anda işitebiliyor mu? Esma-ül Hüsna gelip cevap veriyor. Evet diyor, semi'dir çünkü Allah. Merak ediyoruz. Acaba Allah her şeyi görüyor mu? Esma-ül Hüsna gelip cevap veriyor. Evet diyor, basirdir çünkü Allah. Acaba Allah her şeye kadir midir? Merak ediyoruz. Esma-ül Hüsna gelip diyor. Evet Allah kadirdir. Merak ediyoruz. Acaba Allah kullarını sever mi? Evet diyor Esma-ül Hüsna, veduttur. Merak ediyoruz. Allah merhametli midir acaba? Merhametiyle muamele edecek mi? Evet diyor Esma-ül Hüsna, Rahmandır, Rahim'dir, Gafur'dur, Tevvab'dır. Biz merak ediyoruz. Acaba Allah intikam da alır mı? İntikamcı mıdır? Evet diyor Esma-ül Hüsna, müntakimdir. Kafirlerden de intikam alacaktır. Irak halkının intikamını alacaktır. Filistin halkının intikamını alacaktır. Afganistan halkının intikamını alacaktır. Burada kafirleştirilen, fasıklaştırılan, Allah'tan kopartılan gençliğin hakkını Allah onlardan alacak, intikamını alacaktır. Esma-ül Hüsna bize bunu söyler. Sadece rahmet sahibi bir Allah değil. Nasıl ki rahmet peygamberi deniyor hani, peygamberimizin sadece rahmet peygamberi olduğu üzerinde duruluyor. Halbuki aynı zamanda harp peygamberidir de, Allah Resulü öyle buyuruyor, Müsned Ahmet'te geçen bir hadiste buyurur ki, ben rahmet peygamberiyim ve ben harp peygamberiyim. Yalnız rahmet peygamberi değil, aynı zamanda harp peygamberi. Bir elinde Kur'an varsa diğer elinde de kılıç var. Çünkü yeryüzünde adaleti sağlamanız sadece kitapla olmaz. O yüzden Kur'an buyurur ki, Allah size kitabı ve demiri indirdi. Kitap da indirdi, demiri de indirdi. Yeryüzünde adaleti sağlamanız sadece kitapla olmaz. O yüzden peygamberin bir elinde de kılıç olmasaydı eksik olurdu. Eksik olurdu. Yeryüzünde adaleti sağlamakla görevliydi. Adaleti sağlamak sadece öğütle, nasihatle, vaazla olmaz. Aynı zamanda güçle olur, demirle olur. Öyle bir peygambere inanmak lazım olduğu gibi. Ve o peygamberin bir elinde kılıcın olması, yeryüzüne İslam'ı yayması ve bütün diktatör sistemlere karşı savaşması, o milletlere İslam'ı götürmesi, onların başındaki diktatörleri devirmesi ve o insanların İslam'ı öğrenmeleri için uygun bir ortam hazırlaması, onun rahmet peygamberi olmasının gereğidir. Yoksa rahmet peygamberliği eksik kalırdı. O zalimleri devirmese, oralara İslam'ı götürmese, o insanlara İslam'ı ulaştırmasa, rahmeti eksik olurdu. Aynı şekilde Allah, rahmet sahibi olan bir Allah, rahmetinin gereği intikamcı olması da gerekiyor. O, müminlere olan merhametinin gereği, mazlumlara olan rahmetinin gereği, o zalimlerden mazlumların hakkını alması ve onlardan intikam alması onun rahmetinin gereğidir. Sıfatları birbiriyle bağlantılıdır. Rahmet sıfatıyla muntakim sıfatı, zuntikam olması, intikamcı olması birbiriyle zıt gibi görülüyorsa da öyle değil. Aslında birbiriyle alakalıdır. Ve aynı zamanda da uyumludur, zıtlık yoktur. İki sıfat arasında aslında birbirini gerektirme var. Muntakim sıfatı aslında rahmetin gereğidir. O kafirlerden intikam alacak ki müminlere karşı merhametli olmuş olacak. O zalimden intikam alacak ki mümine karşı rahmet sahibi olmuş olacak. Yoksa o müminin yüreği soğumaz. O mazlumun yüreği soğumaz. anası babası öldürülen, karısının kızının namusu kirletilen adamın yüreği soğumaz. Irak halkının yüreği soğumaz. Amerika'dan intikamını almazsa, Rabbim dediğimiz, Rabbimiz dediğimiz, mabudumuz dediğimiz Rabbimiz, eğer intikamımızı almazsa Amerika'dan ve onun yardımcılarından ve tarih boyunca Müslümanlara zulmeden bütün kafirlerden, müminin yüreği soğumaz ki, ondan intikam alacak ki müminlerin yüreği soğuyacak. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Allah'ın sıfatları arasında da bağlantı var. Allah azizdir, kimsenin gücü ona yetmez, onun herkese gücü yeter. Aziz manası bu. O azizdir. Her şeye galip gelendir, hiç kimse ona galip gelemez. Dolayısıyla intikamcıdır, aynı zamanda intikam aldığı zaman da kimse onun intikamını engelleyemez. O intikam alır ve kimse onun intikamını engelleyemez. Çünkü azizdir. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlere teselli vermektedir. Mazlumlara teselli vermektedir. Ve zalimleri de tehdit etmektedir. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kitabının mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi İslam medeniyetini kurmak için gayret gösterenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.